Ayrım 7. Aklı Kemal, sayfa 97. Halk evleri, halkı aydınlatmak için çok sayıda kitap, dergi ve broşür yayınlamıştır. Ankara'da, Şubat 1933'te yayına başlayan Ülkü Dergisi'nin yanı sıra her halk evi kendi dergisini çıkarmıştır. Halk evi dergilerinin sayısı Ülkü dahil 62-75 arasındadır. Gümüşoğlu, AG, sayfa 141. Halk evlerinin en önemli yayın organı olan Ülkü Dergisi, halka, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, bağımsızlığın, özgürlüğün ve çağdaşlığın önemini halkın diliyle anlatmaya çalışan bir yayın organıdır. Bu dergide Atatürk devrimleri, Atatürk'ün tarih, dil ve kültür çalışmaları bütün boyutlarıyla ve halkın anlayacağı bir dille halka anlatılmıştır. Ülkü dergisinin en dikkati çeken yönlerinden biri Atatürk'ün köylü milletin efendisidir anlayışı gereği köycülük konusuna çok geniş yer vermesidir. Ülkü dergisinde köycülük, Atatürk'ün halkçılık ilkesinin en önemli boyutu olarak işlenmiştir. Özellikle 1940 yılına kadar ülküde çıkan halkın yaşam düzeyinin yükseltilmesinden söz edilen neredeyse her yazıda köy hem bir sorun olarak hem de kültürün saf kaynağı olarak ele alınmıştır. AG sayfa 211. Köycülüğü ayrıntılı olarak ilk işleyen Kadro dergisidir. Kadro dergisi toprak reformuyla feodalizmin tasfiyesine vurgu yaparken, Ülkü dergisi kültürel değişimle köyün dönüştürebileceğine vurgu yapmıştır. Bunun yanında her iki dergide kalkınmanın ancak köylüyü köyünde tutarak sağlanabileceğini savunmuştur. Kadro dergisindeki köycülük tartışmalarında köy ekonomisi üzerinde durulmuştur. Özellikle İsmail Hüsrev, Tökin ve Vedat Nedim Tör yazılarında Türkiye'nin köy ekonomisini ve toplumsal yapısını işlemişlerdir. AG sayfa 213. Ülkü dergisinde yer alan köycülük yazıları, köylünün eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, yetişkinlerin ve çocukların eğitimi, üretim araçlarını modernleştirmek, köy imarı, köy mimarisi, köy monografileri, köy-kent ilişkisi ve köyün ülke kalkınmasındaki yeri konularındandır. Dergide Nusret Kemal Köymen, A. Süreyya İşgör, Selahattin Kandemir, Kerim Öner, Abdullah Ziya, Muallim Kemal, Trakyalı Ali Galip gibi yazarlar, köycülük konulu yazılar kaleme almışlardır. AG sayfa 217. Halk evleri projesini bitirirken tekrar hatırlatalım. 1936 yılında 103 halk evi çatısı altında çeşitli etkinliklere katılan insan sayısı 2 milyon 100.000'dir. AG sayfa 375. 1938 yılında etkinlikler için halk evlerine gelenlerin toplam sayısı ise 6 milyon 642 bin kişidir. Dile kolay, Türkiye'de bir yıl içinde 6 milyon 642 bin insan bilimle, sanatla, sporla ve kültürle ilgilenmiştir. 1927'de Türkiye'de okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %4'tü. 1929'da kurulan millet mektepleri ve 1938'de kurulan halk evleri sayesinde Türkiye'de okuma yazma oranı 1935 nüfus sayımına göre erkeklerde %23'e, kadınlarda ise %8'e çıkmıştır. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul 2007, sayfa 237. İşte Atatürk ve Cumhuriyet mucizesi budur. Halk evleri 2 Mayıs 1951'de kapatılmış ancak 27 Mayıs 1961'den sonra Kültür Dernekleri adıyla yeniden çalışmaya başlamıştır. Köy Enstitüleri. Atatürk'ün ideal Cumhuriyet Köyü projesinin bir yansıması da köy enstitüleridir. ABD'li Fay Kirby köy enstitüleri için biraz da abartarak Kemalizmin ta kendisi demiştir. Fay Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, 2. Baskı, Ankara 2000, sayfa 270, Akçam, AG, sayfa 101, sayfa 109. Yalnız köy enstitülerinin bir dönemden sonra Kemalizm'den bazı ciddi sapmalar gösterdiği de unutulmamalıdır. Köyün ve köylünün kalkındırılmasının ancak köyün ve köylünün temel ihtiyaçlarını sağlayacak çağdaş bir eğitimle mümkün olacağını düşünen Atatürk, köy eğitmenleri, öğretmenleri projesini hayata geçirmişti. Bu proje, köyün içeriden dönüşümünü sağlamaya ve köyün eğitimine yönelik ilk köklü girişimdir. 1936'da uygulanmaya başlanan köy eğitmenleri projesi, 1940'lardaki köy enstitüleri projesinin ön hazırlığı ve laboratuvarı işlevini görmüştür. Gümüşoğlu, AG sayfa 102. Köy Enstitüleri Projesi, özgün bir tabandan kalkınma projesidir. Yıllarca köy enstitüleri üzerinde çalışan Fay Kirby, bu gerçeği şöyle ifade etmiştir. İkinci önemli sonuç, asıl köy enstitülerinin Pestalozzi, Dewey, Kerschensteiner gibi Batı eğitimcilerinin düşüncelerine göre kurulmuş, eğitim sistemlerinden alınarak açılmış okullar değil, onlardan bazı temel noktalarda ve ayrıca nitelik ve nicelik bakımından da değişik bir sisteme dayandığındandır. Üçüncü sonuç, köy enstitülerinin, Batılı eğitimcilerin düşünme sistemlerinin taklidi olmadığı gibi, şu ya da bu partinin, şu ya da bu bakanın keyfine dayalı bir buluş da olmadığıdır. Köy enstitülerinin, Türkiye'nin eğitim sorununun doğal ve zorunlu olarak vardığı uzun aramalar ve deneyler sonunda kolektif çalışmalarla ortaya çıkarılmış bir eser olduğu, onda hiçbir yapaylık ve siyasal çıkar bulunmadığı incelemede apaçık belirtilmiştir. Kirby, Age, 7. Kısım. 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası mecliste tek oturumda 278 oyla ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. O oylamaya katılmayan 148 milletvekilinden 300 sonraki yıllarda köy enstitülerinin kapatılmasına neden olacak Demokrat Parti kurucularından Adnan Menderes, Celal Bayar ve Fuat Köprülü'dür. Gümüşoğlu, AGE sayfa 102. Tarım Bakanlığı'nın belirlediği 11 değişik yörede köy enstitüleri kurulmuştur. 1937-38'de açılmış olan 3 öğretmen okulu da enstitüye dönüştürülmüştür. Köy enstitüleri, köy öğretmeni ve diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Marif Vekaleti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmıştır. Enstitüye alınacak öğrenciler 5 yıllık köy okullarını bitirenler arasından seçilmiş ve enstitüde 5 yıl okumuştur. Bu öğretimin yarısı kültür, yarısı da teknik tarımdır. Teknik tarım dersleri uygulamalıdır. Mezunlar gittikleri yörede bir okula atanmıştır. Öğretmenin geleceği 3 yıl önceden köye bildirilmiş, köyün öğretmen evi ve okul yapması istenmiştir. Devlet öğretmene kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve tarım derslerine yetecek kadar toprak, tarım aletleri ve 60 lira sermaye vermiştir. Öğretmenlere ilk 6 ayda yalnızca 20 liralık aylık verilmiştir. Akşin, AGE, sayfa 237-238. Köy enstitülerinin kuruluşuna ilişkin yasaya göre hayatları boyunca köylerde çalışacak olan öğretmenlerin görevleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu görevlerden bazıları şunlardır. Madde 5. Bu kurumlarda öğrenimlerini bitirerek öğretmen olanlar 20 yıl çalışmak zorundadır. Ayrılanlar devlet kurumlarına ve memurluklara alınmazlar. Madde 6. Köy enstitüsü çıkışlı öğretmenler atandıkları köylerin her türlü eğitim, öğretim işlerini görürler. Örnek, bağ, bahçe, atölye gibi tesisler kurarak köylüye önderlik ederler, bunlardan yararlanmalarına yardımcı olurlar. Madde 11. Öğretmenlere üretim için ve öğrencilerin uygulama yapacağı araçlar, tohum, çiftlik, fidan ve benzeri araç gereçler okul demirbaşlarına geçirilerek devletçe verilir. Madde 14. İşletmedeki her türlü eşya, hayvan ve benzeri okulun malıdır. İşletmeden elde edilecek ürün öğretmenin olur. Pakize Türkoğlu, Tonguç ve Enstitüleri, İstanbul 1997, sayfa 154, Gümüşoğlu, AGE, sayfa 103. Bu kanun sayesinde Türkiye'de eşine pedagoji tarihinde rastlanmayan bir ilk öğretim seferberliği başlatılmıştır. İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, Ankara, 1998, sayfa 532. Bu seferberliğin sonucunda 1940 yılında 11 enstitü açılmıştır. İlk mezunlarını verdiği 1945-46 yılında enstitü sayısı 20'yi bulmuştur. Gümüşoğlu, AG, sayfa 102-103. Enstitüler kısa sürede büyük bir başarı elde etmiştir. Enstitülerde yetişen öğretmenlerin köylere dağılmasıyla okul ve öğrenci sayılarında büyük bir artış görülmüştür. 1924-1936 yılları arasındaki 12 yılda İlkokul sayısı %25'lik bir artışla 4894'ten 6112'ye çıkmış, 1936-1946 yılları arasındaki 10 yılda ise bu sayı %146'lık bir artışla 6112'den 15009'a çıkmıştır. Öğrenci sayısındaki artış ise ilk dönemde %92, ikinci dönemde ise %114'tür. İsmail Hakkı Tonguç'un verdiği bilgilere göre, bu ikinci dönemde asıl artış köylerde olmuştur. Bu dönemde okul sayısındaki artış %185, öğrenci sayısındaki artış ise %119'dur. İsmail Hakkı Tonguç, Kitaplaşmamış Yazılar, Cilt 1, Sunuş, 2. Baskı, Ocak 1998, sayfa 5'ten nakleden Akçam, AGES, sayfa 29. İsmet İnönü'nün 7 Mayıs 1944 tarihli İzmir Radyosu konuşmasında 1929-1930 ders yılında ilkokulu bitirenlerin sayısı 17 bin iken 1943-1944 yılında bu sayının 75 bine çıktığı bildirilmiştir. Yalnızca 1945 yılı rakamlarıyla ilkokullardaki öğrenci sayısının bir önceki yıla göre 23.415 artması Türkiye'deki ilk öğretim seferberliğinin gerçekten de çok büyük bir başarıya ulaştığını kanıtlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi sayfa 356, 26 Kasım 1945'ten nakleden Engin Tonguç, bir eğitim devrimcisi İsmail Hakkı Tonguç, 3. baskı İzmir 2007 sayfa 458. Köy enstitüleri için yapılacak binalar, yerleşim yerine ve iklim koşullarına göre mimarlar ve mühendisler arasında yapılan yarışma ile projelendirilmiştir. İlki olarak tek katlı çok bina yapılmasına karar verilmiştir. Binalar öğretmenlerin, öğrencilerin ve köylülerin imece usulü yardımıyla inşa edilmiştir. 1942 yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde bir yüksek bölüm açılmıştır. Yüksek Köy Enstitüsü'nde bulunan kollar şunlardır: güzel sanatlar, yapıcılık, maden işleri, hayvan bakımı, kümes hayvancılığı, tarla ve bahçe ziraatı, zirai işletme ekonomisi, köy ve el sanatları kolları, Tonguç, canlandırılacak köy. Sayfa 535. Sayıları 21 olan köy enstitülerindeki kitap sayısı ise 100 bindir. Bunlardan 75 bini geriye dönüş 1946 sonrası döneminde 25 bini kapandıktan sonra siyasetçilerin buyrukları ile yasaklanarak mutfak, hamam ocaklarında yaktırılmıştır. Halil Orhan, Köy Enstitüleri, Mevlüt Kaplan, Aydınlanma Devrimi ve Köy Enstitülerinden Aktaran Akçam, AG sayfa 125. Köy enstitüleri, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirerek öğrencilere çağdaş dünyanın imkanlarından yararlanmayı ve zevk almayı öğretecek ve özgüven aşılayacak bir eğitim ve öğretim programı uygulamıştır. Öğrenciler için yüzme, ata binme, dağa tırmanma, motorlu deniz araçları çalıştırma, mandolin, flüt çalma, ulusal oyunlar oynama, radyo ve gramofondan müzik dinleme, köy gezilerine çıkma, çevre incelemeleri yapma, kitap, dergi okuma, kitaplık, müze kurma, eğlence, düzenleme, temsiller verme, türkü söyleme gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiş, öğrencilere kız erkek ayrımı yapmadan bisiklet, motosiklet kullanımı öğretilmiştir. Gümüşoğlu, AG sayfa 105. Köy enstitülerinde kız öğrenciler, erkek öğrencilerle birlikte eğitim görüp eşit yurttaşlık bilinciyle yetiştirilmiştir. Köy enstitüleri insan merkezli bir projedir. Köy enstitülerinde öğretmek, öğrenmek, işbirliği içinde çalışarak üretmek mantığı geçerlidir. Köy enstitülerinde öğretmenler öğrenci, öğrenciler öğretmendir. Öğretmenler henüz öğrenciyken köy yaşamını tanımışlar ve bu yaşamı nasıl daha çağdaş ve verimli bir hale getirebileceklerini düşünerek öğretmen olmuşlardır. Tarlalarda ve sınıfta fedakarlık ruhu içinde pratik eğitim gören enstitü mezunları, köylerdeki cehalet, yoksulluk, bağnazlığın amansız düşmanıydılar. Özellikle kız mezunlar, gönderildikleri köyün öğretmeni, ebesi ve sağlık memuru olmuşlar, köy yaşamında önemli birçok eğitim ve hizmet işlerini büyük bir coşku içinde yerine getirmişlerdir. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 1996, sayfa 321-322. Alper Akçam'ın çok doğru bir şekilde belirttiği gibi, köy enstitülerindeki bu yaşam gökten zembille indirilmemiş. Kemalist kuramcılar tarafından da kurgulanmamıştır. Bu yaşam, yeniden canlandırılmış Anadolu yaşamıdır zaten. Kadını kendinden ayrı tutmamış göçebe gelenekli kan topluluklarının, ortaçağ karanlığının, henüz yok etmeyi başaramadığı Cumhuriyet'in canlandırma etkinliğiyle buluşmuş davranış biçimidir. Akçam, AG sayfa 47. Öğrenciler kendi yaptıkları binalarda barınmışlar, kendi diktiklerini giymişler, kendi ektikleri ağaçları sulamışlar, kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketmişler, kendi yazdıkları piyesleri oynamışlar, kendi kurdukları elektrik şebekeleriyle aydınlanmışlar. Kısacası kendi ürettiklerini tüketmişlerdir. Enstitü öğretmenleri ve öğrencileri sadece kendi bireysel aydınlanmalarını sağlamakla kalmamışlar, köy halkının da aydınlanması için büyük çaba harcamışlardır. Köy enstitülerinin 1930'ların ve 1940'ların faşist Avrupa'sından esinlenilerek hayata geçirildiği, köy enstitülerinin başındaki İsmail Hakkı Tonguç'un faşizan bir gençlik yaratmak istediği iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Her cumartesi yapılan ve tüm yöneticilerin eleştirilebildiği genel toplantılar, vazgeçilmez günlük serbest okuma saatleri, öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki düşünceleri, taşıdıkları defterleri özgürce yazmaları ve enstitülerin halkla kurduğu dostça ilişkiler, köy enstitülerinin faşist kuramlar olduğu iddiasını çürütmektedir. AG sayfa 224. Fay Kirby'nin de belirttiği gibi, köy enstitülerinin eğitmen düşünü tümüyle ulusaldır, hiçbir yerden kopya edilmemiştir. Bunun Almanya'da 50 yıl önce denenip bırakılmış bir yöntem olduğu yolundaki savın, yalnızca rastlantısal bir benzerliğe dayanarak varılmış bir yargı olmaktan öte bir değeri yoktur. Kirby, AG, sayfa 120, Akçam, AG, sayfa 336. Köy enstitülerinin başındaki Tonguç, faşizme tamamen karşı bir Türk hümanistidir. Nitekim Alman faşistleri iktidara gelir gelmez Tonguç'a kaynaklık etmiş birçok düşünürü tutuklamışlardır. Antifaşist bir roman olan Fonta Mağara'yı Hasan Olan Köy Enstitüsü'ndeki tarım öğretmeni İzzet Palamar'a hediye etmesinden dolayı suçlanan Tonguç, faşizm karşıtlığından dolayı Türkiye'deki Nazi kuyrukçularının boy hedefi olmuştur. Komünistlikle suçlanarak işinden, ekmeğinden edilmiştir. Akçam, AG, sayfa 111. Şu düşünceler İsmail Hakkı Tonguç'a aittir. Tek parti rejimlerinde daima iktidar mevkiinde bulunan parti, hükümetleri okulun yalnız kendi partilerinin ilkelerini uygulayan bir cihaz haline gelmesini en tabii hallerinden biri addediyorlardı. Bu olay yüzünden okul bilimsel muhtariyetini tamamen kaybediyor ve bir politika aleti haline geliyordu. Artık orada çocukların pedagoji ve psikoloji bilimlerinin kaidelerinden ziyade partinin dünya görüşüne ve hayat anlayışına göre icat edilmiş suni bir pedagojinin dikte ettirdiği esaslara uyularak eğitilmeleri icap ediyordu. Particiler herhangi bir sebeple yerlerinden ayrılınca günün birinde başka bir parti iş başına geçecek ve aynı şekilde hareket edecek olursa çocukların ve gençlerin ne hale düşeceklerine önem vermiyorlardı. Faşizan ilkelerine göre idare edilen memleketlerde partinin icat ettiği rozetleri göğüslerinde taşıyan, siyah veya kahverengi gömlekleri giyen üniformalı, kızlı erkekli parti mensubu genç sürüleri iki cihan savaşı arasındaki yıllarda bir kısım Avrupa şehirlerinde pek sık görünürlerdi. Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 517-518. Türkiye'de tek parti iktidarının olduğu bir dönemde tek parti yönetimini, particiliği ve Avrupa'daki faşist sistemi eleştiren, bütün hayatı faşizmle mücadeleyle geçmiş İsmail Hakkı Tonguç'u faşizan diye suçlamak büyük bir yalandır. Köy enstitülerinin din düşmanı olduğu tezi de doğru değildir. Örneğin Çifteler Köy Enstitüsü'nde din konusu tarih ve politikanın bir parçası olarak ele alınmış, Sünni ve Alevi gelenek ve görenekler incelenerek dinlerin bugünkü kültür yapısı içindeki yerleri konuşulmuştur. Ayrıca Alevi ve Sünni öğrenciler bir araya gelerek her iki kültüre ait oyunları birlikte oynamışlardır. Akçam, AG, sayfa 131. Köy enstitüleri, Komünist Rusya'daki gibi dinsizleştirme politikasının uygulandığı kurumlar olmamalarına karşın, toplumun dindarlaşmasını amaçlayan kurumlar da olmamıştır. Köy enstitülerinde din yerine akla ve bilime vurgu yapılmıştır. Ancak Türk köylüsünün asırlardır en temel problemlerinden birinin Allah ile aldatılmak olduğu dikkate alınacak olursa, köylüyü aydınlatmak, köylüyü bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan köy enstitülerinde gerçek din eğitiminin olmaması bence büyük bir eksikliktir. Toplumu neredeyse her konuda bilinçlendiren köy enstitülerinin toplumu en çok ihtiyacı olan konuda din konusunda da bilinçlendirmesi gerekirdi. Köylünün dindarla dinciyi ayırt edecek düzeye getirmesi bile dini kullanan gerici çevrelere büyük bir darbe vuracak, böylece din istismarıyla toplumsal aydınlanmanın engellenmesi önlenecekti. Ayrıca köy enstitülerinin din karşısındaki kaygısız tutumu, sonraki süreçte köy enstitülerinin din karşıtı olarak algılanmasına yol açmış ve bu algı köy enstitülerinin sonunu hazırlamıştır. Köy enstitülerinin eleştirilecek temel özelliklerinden biri, Atatürk'ün ön Türk merkezli Türk tarih tezinin yerine Yunan-Roma eksenli Greco-Latin tezini işlemesidir. Hasan Ali Yücel'in antik Yunan ve Roma kaynaklarını çevirmesiyle başlayan Greco-Latin hayranlığı Atatürk'ün millet inşasında çok önemli yer tutan ve bilimsel olarak da çok güçlü referanslara sahip olan Türk tarih tezinin unutulmasına yol açmıştır. Asırlardır ihmal edilmiş, kendi tarihinden habersiz Türk köylüsüne yapılacak en büyük iyiliklerden biri, ona antik Yunan ve Roma tarihini değil, köklerinin bağlı olduğu eski Türk tarihini öğretmek olmalıydı. Atatürk'ün çok büyük önem verdiği halk evleriyle daha sonraki dönemde açılan köy enstitüleri arasındaki en ciddi fark, tarih öğretimi konusunda karşımıza çıkmaktadır. Halk evlerinde Türk tarih tezi öğretilirken, köy enstitülerinde Greco-Latin tezi öğretilmiştir. Köy enstitülerinin Türkiye'nin milli bünyesine aykırı batıcı insan tipi yetiştirdiği iddiası da enstitülerin son zamanları hariç doğru değildir. Tam tersine köy enstitülerinin kuruluş amacı asırlardır Türk kültürünün yerine Arap kültürüne alıştırılmış, böylece ulusal kimliği, kişiliği unutturulmuş, kırsala mahkum edilmiş ve geri bırakılmış Türk köylüsünü çağdaş değerlerle ve kendi öz kültürüyle yüzleştirmektir. Köylerde halk ağızlarından yapılan tarama ve derleme çalışmaları, köylerde oynanan eski Türk oyunları, canlandırılan eski Türk gelenekleri ve görenekleri, kadın erkek birlikte yapılan törenler ve toplantılar, Türk köylüsüne eski öz kültürünü hatırlatmak için enstitülerde yapılan çalışmalardan sadece birkaçıdır. Cumhuriyet'in Atatürk'lü yıllarında milli kültür denilince Türk ulusuna ait eski öz değerler, kadın erkek eşitliği, eski Türk tarihi, Türk dili, Türk gelenekleri ve görenekleri, eski Türk oyunları, Yunus Emre'ler, Karacaoğlanlar, Alevilik, Bektaşilik gibi tasavvuf ekolleri ve benzeri unsurlar akla gelirken 1946'dan sonra milli kültür denilince Arap kültürüne ait eski öz değerler, Arap dili, Arap gelenekleri ve görenekleri, İslam dini, türban, nurculuk, nakşilik ve kadirilik tarikatları ve benzeri unsurlar akla gelmeye başlamıştır. 1950'den sonra milli kültür ve yerellik denilince aslında kastedilen Türk kültürü değil, Türk kültürüne boca edilmiş vıcık vıcık Arap kültürüdür. Bu dönemde yerellikle bütünleşme denilen şey, her sokağa bir cami, caminin altına bir market, Alevi köylerinde kapsamak üzere her köye bir imam gönderilmesi, Kur'an kursu, medrese açılması, tarikat örgütlenmesinin köylere kadar uzanması, türban ve çarşafın neyi sembolize ettiği bilinciyle birlikte en uzak kırsal alanlara ve ilkokul çağındaki çocuklara kadar gitmiş olması, 80'li yıllardan önce toplum çoğunluğunun gelip geçtiğini bile ayrımsamadığı kandil günlerinin topluca bir dinsel ayin olarak kutlanması, büyük kentlerin bulvarlarında bile iş günlerinde sokaklara kadar taşmış cami cemaatleri oluşturulması ise gerçekten de Türkiye epeyce yerellikle bütünleşmiştir. Ama yerelliğin içindeki ritüeller birer ikişer ortadan kalkmış, kız erkek birlikte eğlenilen köy düğünlerinde kadınlar ayrı bir alanda eğlenmeye zorlanır olmuş, Ankara'nın doğusundaki tüm yerleşim birimlerindeki toplantılarda haremlik, selamlık uygulamaları başlatılmış, daha 20-30 yıl öncesine kadar Anadolu'daki tüm kültürlerin birlikte kutladığı ve mimsinsel bir kış yarılama töreni, bir insanlık geleneği olan yılbaşı bir Hristiyan bayramı olarak algılanmaya başlanmış, daha birçok benzer gelişme yaşanmıştır. Nokta nokta nokta. AGE sayfa 89-90. Köy enstitüleri, köy aydınlanması için çok önemli yayınlar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 bin adet basılıp ülkenin dört bir yanına dağıtılan Köy Enstitüleri dergisidir. AGE sayfa 84. Köy Enstitüleri projesi Türkiye'nin kültür ortamını ileri anlamda çok ciddi bir şekilde değiştirmiştir. Köy enstitülerindeki 17.341 öğretmen arasından 300 yazar ve şair, 4.000'e yakın müzik öğretmeni ve ressam çıkmıştır. AGE sayfa 30. Örneğin Fakir Baykurt, Mahmut Makal, Talip Aydın gibi ünlü yazarlar enstitü kökenlidir. 1940'ta kurulmaya başlayan köy enstitülerinin sayısı 1944'te 20'ye, öğrenci sayısı 16.400'e ulaşmıştır. 4 yılda çeşitli ihtiyaçları karşılayan 306 yapı tamamlanmıştır. 15.000 dönüm alan ekilip biçilmiştir. Meyveli meyvesiz 250.000 fidan dikilmiştir. 1500 dönümlük alana sebze ekilmiştir. 1200 dönümlük alana bağ kurulmuştur, 9000 baş hayvan bakılmıştır. Mehmet Başaran, Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri, 4. Baskı, İstanbul 2006, sayfa 29, Akçam, AGE, sayfa 347. Köy enstitülerinde 1954 yılına değin 25.000 enstitülü öğretmen yetiştirilmiştir. Akşin, AGE, sayfa 238. Bu kadar kadar kısa zamanda, üstelik savaş şartlarının yokluk günlerinde, Türkiye'nin değişik köylerinde 25 bin öğretmen yetiştirilmiş olması dünya ölçeğinde büyük bir başarıdır. Köy enstitülerinden yetişen bilinçli ve aktivist gençlik, Türkiye'de 1960 sonrasındaki gençlik hareketlerinin TÖS, TİP gibi büyük siyasal örgütlerin öncülüğünü yapmıştır. Akçam, AG, sayfa 30. ABD'li Faye Kirby'ye göre köy enstitüleri projesi 20. yüzyılda benzerine çok az rastlanan sonuçlar vermişti. Yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada 20. yüzyılın diliyle kendini açıklayabilecek köylü ender sayılacak bir olaydır. Kirby, AG, sayfa 271. Bu büyük başarıları hiçe sayarak Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet devrimine dil uzatanların büyük bir yanılgı veya ihanet içinde oldukları çok açıktır. 7. ayrımın sonu sayfa 111.